kitabın adı Kanbağa, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya. 34. ayrım, sayfa 299. Bölüm 35. Lockridge McCallaby, marinaya 500-600 metre kala Cabrillo'daki sokak girişine bıraktı. McCallaby sokaktaki dükkanların gölgesine sığınarak yolun kalanını yürüdü. Yaptıkları plana göre Buddy anahtarları Taurus'ta bırakacak, sonra hayatındaki her şey normal ve sıradanmış gibi teknesine gidecekti. Eğer marinada dolaşan hiç tanımadığı adamlar gibi alışılmadık bir şey görürse, Double Down'un ana direğindeki ışığı yakıp söndürecekti. McCaleb oldukça uzaktan bile bu ışığı görebilecek ve durumu anlayacaktı. Marina göründüğünde McCaleb düzinelerce gemi direğini gözleriyle taradı. Her yer karanlıktı ve hiçbir ışık göremiyordu. Her şey yolunda görünüyordu. Etrafına bakındı, bir marketin yanında ankesörlü bir telefon gördü, Lockridge'i aramak için oraya gitti. Bu arada elindeki ağır çantasını yere bırakma şansı doldu. Buddy hemen cevap verdi. Güvenli mi diye sordu McCaleb. Bunu sorarken yıllar önce gördüğü ve beğendiği bir filmin repliğini hatırladı. Sanırım dedi Buddy. Kimseyi görmüyorum. Yolda da beni durduran olmadı. Otoparkta da polis aracına benzer bir araba görmedim. Teknem nasıl görünüyor? Buddy tekneye göz atarken bir sessizlik oldu. Hala yerinde. İskeleler arasına birisinin girmesini önlemek için sarı polis bantları çekilmiş. Tamam Bat, geliyorum. Önce çamaşırhaneye gidip çantamı kurutma makinelerinden birisine saklayacağım. Eğer tekneye geldiğimde yakalanırsam gelip çantayı al ve ben gelene kadar üzerinde otur. Anladın mı? Elbette. Tamam, dinle. Eğer teknede her şey yolunda giderse fazla kalmayacağım. O yüzden bunu şimdiden söylüyorum. Her şey için teşekkürler Buddy. Bana çok yardımcı oldun. Boşver dostum, o piçlerin sana ne yapmaya çalıştığı umurumda değil. Senin ne kadar sıkı bir adam olduğunu ben biliyorum. McCaleb adama yeniden teşekkür etti ve telefonu kapattı. Sonra çantasını aldı, elinde çantasıyla marinaya doğru yürümeye başladı. Önce çamaşırhaneye uğrayıp çantasını boş kurutma makinelerinden birisinin içine sakladı. Sonra hiçbir sorunla karşılaşmadan teknesine geldi. Kapıyı açmadan önce son bir defa etrafını kontrol etti, onu huzursuz eden, dikkatini çeken bir şey görmedi. Double Down'un kaptan köşkünde oturan Buddy Lockridge'in gölgesini fark etti. Ağız mızıkasının sesini duydu, gölgeye doğru selam verdi. Sonra kapıyı açtı. Tekne havasızdı ama hala parfüm kokusu duyuluyordu. Kokunun Jay Winston'dan kalma olabileceğini düşündü. Işığı açmadı, onun yerine bir el feneri buldu. Yaktı, yere doğru tuttu. Hızlı hareket etmesi gerektiğini bilerek aşağıya indi. Kendisine birkaç gün yetecek giysi, ilaç ve tıbbi malzeme almak istiyordu. Ancak o kadar zamanı vardı. Koridordaki dolaplardan birini açtı, geniş bir spor çantası çıkarttı. Sonra kamerasına giderek lazım olacak giysileri aldı. Bunu bir el feneriyle yapmak için yavaşlatmıştı ama sonunda bitirdi. Burada işi bittiğinde çantayı alıp ilaç dolabının yanına gitti. Çantayı açtı, ilaçlarını ve diğer gerekli tıbbi malzemeyi çantaya yerleştirmek üzereyken bir şey fark etti. Koridoru geçerken yukarıda bir ışık görmüştü. Mutfağın ışığı ya da yukarıdakilerden birisi. Bir an dondu kaldı ve kendi hareketlerini de gözden geçirirken yukarıdan bir ses duymaya çalıştı. Geldiği zaman ışık yakmadığına emindi. Neredeyse yarım dakika bekledi ama ses gelmedi. Sessizce koridorda yürüdü, merdivenlere baktı. Yeniden etrafı dinledi, seçeneklerini gözden geçirdi. Tek çıkış yolu merdivenlerden yukarı çıkmak ve ön kameranın yukarıya açılan kapağından dışarı kaçmaktı. Ama yukarıda her kim varsa bu kaçış yolunu kapatmış olma ihtimali çok büyüktü. Buddy dedi, sen misin? Uzun bir sessizlikten sonra cevap geldi. Hayır Terry, Buddy değil. Bir kadın sesiydi. McCaleb sesi tanıdı. Jay, niye yukarı gelmiyorsun? Teknenin baş kısmına baktı. El feneri çantanın içindeydi ve içindekilerin bir kısmı belli oluyordu. Öteki türlü karanlıktaydı. Geliyorum. Kadın sehpanın yanındaki minderli döner sandalyeye oturuyordu. Karanlıkta kadını fark etmeden geçmişti. Karşısındaki sandalyeye oturdu. Merhaba Jay, nasıl gidiyor? Daha iyi günlerde gördüm. Ben de, sabah seni arayacaktım. Neyse, şimdi buradayım. Arkadaşların nerede? Onlar benim arkadaşım değil. Kesinlikle senin de arkadaşın değiller Terry. Ben de öyle düşünmüştüm. Evet, neler oluyor? Niye sen buradasın da ve onlar yok? Çünkü her an biz ahmak yerel polisler, bürodaki çocuklardan daha uyanık olabiliriz. Makarep soğukça gülümsedi. İlaçlarımı almak için geri gelmek zorunda olduğumu biliyordun. Kadın da gülümsedi ve başını salladı. Çoktan Meksiko'ya varmadıysan bile şu sıralar yarı yolda olduğunu düşündüler. Ama inanç dolabının ağzına kadar dolu olduğunu fark ettim ve geri geleceğini anladım. Buraya bağlıydın. Ve şimdi beni yakalayacaksın ve tüm zafer senin olacak. Aslında değil. Önce kadına cevap vermedi. Kadının kelimelerle çok güzel oynadığını düşünerek ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Sen ne diyorsun Jay? Diyorum ki içimden gelen ses başka bir şey söylüyor, kanıtlar başka. Ben genelde içimden gelene güvenirim. Ben de. Hangi kanıtlardan bahsediyorsun? Bugün burada ne buldunuz ki? Pek fazla bir şey değil. Sadece C-I işlemeli bir beyzbol şapkası. Harflerin Catalina Island olduğunu düşündük ve bu da James Noon'un Cherokee'nin şoförüyle ilgili yaptığı tarife uygundu. Sonra ilaç dolabını açana kadar bir şey bulamadık. Makarep ilaç dolabına baktı. Davetsiz misafir o gece korkup kaçtıktan sonra en üst çekmeceyi açtığını ve kontrol ettiğini hatırladı. Gözüne takılan bir şey olmamıştı. Çekmecede ne vardı? İçinde mi? Hiçbir şey. Bulduğumuz şey altındaydı. Çekmecenin altına bantlanmıştı. Makarep ayağa kalktı, dolabın yanına gitti. En üst çekmeceyi çıkarttı, ters çevirdi. Parmağının ucuyla bir bant kalıntısını hissetti. Gülümsedi ve başını salladı. Davetsiz misafirin içeri ne kadar çabuk girdiğini, önceden bantları hazırlanmış bir paketi alıp hemen açık çekmecenin altına bantla yapıştırdığını düşündü. Tahmin edeyim dedi. Burada plastik. Hayır, bir şey söyleme. Bir şey söylersin, sonra gelir sana zarar verebilir. Sana zarar vermek istemiyorum Terry. Endişelendiğim bu değil. Artık değil. Onun için bırak tahmin edeyim. Çekmecenin altında bir plastik torba vardı. Ziploc türü bir torba. İçinde Gloria Torres'e ait olan harç şeklindeki küpe ve James Corden'in ailesinin fotoğrafı vardı. Arabasından alınan fotoğraf. Wilson onayladı. Makarep yerine oturdu. Donald Kenyon'un kol düğmelerini unuttun dedi kadın. 0,925 ayar gümüş, dolar işareti şeklinde. Onu bilmiyordum. İddiaya varım, Nevis ve Uhling ve o lanet olası arango paketi bulduklarına çok mutlu oldular. Elbette çok mutlu oldular. Ama sen değil. Hayır, bu çok kolay olmuştu. Birkaç dakika sessiz kaldılar. Terry, bu üç cinayete ait olan kanıtların teknende bulunmasıyla fazla ilgili görünmüyorsun. Bu cinayetleri işlemek için açık nedeninin olmasını belirtmeye bile gerek yok. Kadın Mahkarep'in göğsünü işaret etti. Gayet iyi görünüyorsun, en fazla biraz huzursuz oldun. Bana nedenini söylemeye ne dersin? Mahkarep bilekleri dizlerine gelecek şekilde öne eğildi. Böylece yüzü daha da aydınlandı. Hepsi planlanmıştı Jay. O kasket, küpe, her şey. Dün gece birisi tekneme girdi. Hiçbir şey almadı. Öyleyse buraya bir şey bırakmış olmalı. Tanıklarım var. Bu planlandı. Nedenini bilmiyorum ama bu bir tuzak. Eğer aklındaki Bolotov ise onu unut. Pazar günü şartlı tahliyesinde ondan sorumlu olan polis adamı yakaladığından beri Van Nuys hapishanesinde. Hayır, aklımdaki o değildi. O aklandı. Bundan daha önce söz etmemiştin. Olayların gelişimi onu şüpheli listesinden çıkarttı. Hatırlarsan onu iş yerinin yakınlarında meydana gelen bir EKP-7 soygunu nedeniyle listeye almıştım. Cordell ve Torres olayında kullandığı silahı bu şekilde ele geçirdiğini düşünmüştüm. Ama hırsızlık Aralık'ta, Noel öncesinde oldu. Şimdi Kenyon'u ekle. O Kasım'da bir P-7 ile öldürüldü. O yüzden Molotov silahı çalmış olsa bile aynı silah olamaz. Bu yüzden aklandı. Ama hala o gorilin neden üzerime saldırdığını ve kaçtığını bilmiyorum. Söylediğin gibi Noel'deki o soygunu muhtemelen Molotov yaptı. Sen oraya gittin, adamı korkuttun, üzerine birkaç cinayet yıkacağını düşündü. Kaçtı, hepsi bu. Makale başını salladı. O ne olacak? Patronu kırılan pencerenin bedelinin ödenmesi için şikayette bulunacak. Bugünkü haberden sonra onu serbest bırakacaklar. Makalep yeniden başını salladı ve yerdeki halıya baktı. Onu unut Terry, elinde başka ne var? Gözlerini kaldırıp dikkatle kadına baktı. Çok yakınlaştım. Parçaları birleştirmeme birkaç adım kaldı. Katilin kim olduğunu biliyorum. Onu kiralayanı bulmama da birkaç gün kaldı. İsimler elimde, şüphelilerin listesi. Aradığımız kişinin adının bu listede olduğunu biliyorum. Bu sefer de içinden gelen sese inen Jay. Şimdi beni tutuklayıp içeri tıkatabilir ve zafer kazanabilirsin ama bu yanlış olur. Parçalar yerine tam oturmayacak. Sonuçta bunu kanıtlayabilirim ama bu zaman zarfında şu an elimizde olan fırsatı kaçırmış olacağız. Katil kim? Makarep ayağa kalktı. Çantamı almalıyım, sana göstereceğim. Çantan nerede? Marina çamaşırhanesinde bir kurutma makinesinin içinde. Onu oraya sakladım. Buraya geldiğimde başıma ne geleceğini bilmiyordum. Kadın bir süre düşündü. Gidip almama izin ver dedi. Tüm ilaçlarım hala burada. Hiçbir yere gidemem. Eğer bana güvenmiyorsan benimle gel. Kadın elini salladı. Tamam hadi git çantanı getir. Ben beklerim. Çamaşırhaneye giderken Makarep Buddy Lockridge ile karşılaştı. Adamın elinde çamaşırhaneden aldığı deri çanta vardı. Her şey yolunda mı? Eğer başına bir şey gelirse gidip bunu almamı söylemiştin. Her şey yolunda Buddy, sanırım. Sana neler anlattı bilmiyorum ama bugün o da buradaydı. Biliyorum ama o benim tarafımda. Makarep adamdan çantasını aldı ve tekneye geri döndü. İçeride televizyonu açtı, Sherman Market kasetini videoya yerleştirdi, seyretmeye başladılar. Katilin içerik girişini, Gloria Torres'i ve market sahibini vuruşunu ve kaçışını hızla ileri sardı. Sonra iyilik meleği görüntüye geldi ve Makarep kaseti normal gösterime getirdi. O anda iyilik meleği Gloria ile işini bitirdi ve Makarep görüntüyü dondurdu. Televizyon ekranında donmuş olan adamı işaret etti ve Jay Winston'a döndü. İşte katil bu. Kadın uzun süre televizyona gözleri dikti. Makarep kadının aklından geçenleri okumaya çalıştı. Peki bana bu adamın nasıl benim aradığım katil olduğunu söyler misin? Zaman akışı. Arango ve Walters bu olayı hep sıradan bir soygun ve vurulma olarak kabul ettiler. Görünen de buydu, onları suçlayamam. Ama dikkatsizdiler. Zaman akışlarını incelemeyi veya karşılaştırmayı hiç düşünmediler. Yüzeyde gördüklerini doğru kabul ettiler. Ama kayıtlardaki saatle iyilik meleğinin M.I.M.'yi aradığı saat arasında sorun vardı. Doğru, bana söyledin. Bu tutarsızlık ne kadardı? Yarım dakika civarıydı değil mi? 34 saniye. Lükkan'ın kayıtlarına göre iyilik meleği olaydan 34 saniye önce aramıştı. Ama bana Walters veya Arango'nun videodaki saatin kesinliğinden emin olmadıklarını söylemiştin. Saatin kapalı olduğunu varsaymışlardı çünkü yaşlı adam Bay Kang saati muhtemelen kendisi ayarlamıştı. Evet, onlar öyle varsaydılar, ben değil. Makarep Kang'ın tezgaha tutunduğu ve kol saatinin görüntüye geldiği ana kadar kaseti geriye sardı. Aradığı yeri bulana kadar o kısmı yavaş gösterimde oynattı. Sonra görüntüyü tekrar dondurdu. Sonra çantasına giderek büyütülmüş görüntüsünü çıkarttı. Tamam, yaptığım şey olay olduğu sıradaki zamanı netleştirmek için zamanı üçgenler halinde incelemekti. Saati görüyor musun? Kadın başını salladı. Kadına büyütülmüş görüntüyü verdi. Büro için görüntüleri bu şekilde büyütme işi yapan bir arkadaşım vardı. Bu büyütülmüş görüntü. Gördüğün gibi saatteki ve video kaydındaki saatler birbirini tutuyor. Yaşlı kameranın saatini kolundaki saate göre ayarlamış olmalı. Beni takip edebiliyor musun? Evet, video kayıtlarındaki ile adamın kol saati birbirini tutuyor. Bunun anlamı nedir? Makarep elleriyle dur bakalım işareti yaptı ve zaman akışı çizelgesiyle ilgili aldığı notlara baktı. Şimdi merkezi iletişim merkezine göre iyilik meleğinin saldırıyı saat 22:41'de haber verdiğini biliyoruz. Bu da video kayıtlarına göre olaydan 34 saniye önceye denk düşüyor, tamam mı? Tamam. Akşam markete ve saati görmesini sağlayan Kang'ın evine yaptığı ziyareti anlattı. Cinayetler işlendiğinden beri saatin ayarıyla oynanmadığını kadına anlattı. Sonra saat kontrol için Mim'i aradım ve onu kol saatine karşılaştırdım. Kol saati Mim'in saatinin sadece 4 saniye ilerisinde. Sonuçta bu cinayet zamanında video kayıtlarındaki saatin Mim saatinden sadece 4 saniye ileride olduğunu gösterir. Winston gözlerini kıstı, adama dikkatle baktı, neler söylediğini anlamaya çalışıyordu. Bunun anlamı, kadın sözünü bitirmedi. Bunun anlamı, video kayıtlarındaki saatle Mim'in saati arasında çok da fazla zaman farkı yok, sadece 4 saniye. İyilik meleği Mim saatine göre saat 22:41'de arayıp saldırı ihbar ettiği zaman saat tam olarak 22:41'de idi. Sadece 4 saniyelik fark vardı. Ama bu imkansız, dedi Winston kafasını sallayarak. O saatte bildirilen saldırı olmadı. Bu 30 saniye erken. Gloria o sırada markette bile değildi. Büyük bir olasılıkla arabasını park ediyordu. Mahkarep sessizdi. Kadının sonuca tek başına varması için bekledi. Eğer kadın da tek başına aynı sonuca varırsa olayın etkisi daha da fazlalaşacaktı. O zaman, dedi kadın, bu adam bu iyilik meleği saldırı gerçekleşmeden önce saldırıya ihbar etmiş olmalı. Mahkale başını salladı. Kadının gözlerindeki derinleşen ifadeyi fark etti. Ne olacağını bilmeseydi bunu niye biliyordu? Saldırının olacağını biliyordu. Lanet olsun, katil o adam olmalı. Mahkale bir kez daha başını salladı ama bu sefer yüzünde tatmin olmuş bir gülümseme vardı. Kadının bu sefer onun arabasında olduğunu biliyordu ve gaza basmak üzereydiler. 34. ayrımın sonu, sayfa 307, devamı 35. ayrımda.